Markos 2. bölüme götürmek istiyorum bugün sizleri. Gerçekten Markos 2. bölümde insanın doğal yapısını ve asıl gereksinimin ne olduğunu çok açık bir şekilde önümüze koyan bir parça ve bu kesimde dört kişi tarafından inmeli bir hastayı İsa Mesih'e ulaştırmaya çalışıyorlar. Ama kalabalık o kadar büyük ki, kalabalık büyük olmuş olduğundan dolayı İsa'ya ulaştırmak mümkün değil. Ama ne yapıyorlar? Bu sefer başka bir imkan bulup çatıya çıkıyorlar. Çatıdan bir delik açıyorlar. Açtıkları delikten içeriye bu inmeli hastayı sarkıtıyorlar. Ve o kişi, o inmeli hastayı İsa'ya teslim ediyorlar. Şimdi ben bu duruma baktığım zaman, yani o dört kişinin büyük bir istekle, büyük bir arzuyla bu kişiyi İsa'ya getirme çabası aslında bu yeryüzünde bizim var olan aslında sorumluluğumuzu ne olduğunu çok güzel anımsatıyor. Değil mi? Nedir? Biz insanları Rab'be getiremeyiz. Ama Rab'be gelmeleri için aracı olabiliriz, değil mi? Bu kişi de gerçekten birileri tarafından, o dört kişi tarafından getirilmiş olması benim bu yeryüzündeki sorumluluğumun ne olduğunu bir kez daha hatırlattı ve beni teşvik etti. O yüzden bugün bu noktada sizi teşvik etmek istiyorum sevgili kardeşler. Onun için ilk 12 ayeti okuyalım. 2. bölüm Markos 2 Markos 2 ilk 12 ayet. Aytaç kardeş bir oku bakalım bize ve birlikte içeriğini birlikte anlamaya çalışırız. Buyur.
Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerinden damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye oğlum günahların bağışlandı dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz dedi. Hangisi daha kolay? Felçliye günahlarının bağışlandı demek mi yoksa kalk şilteni topla yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahlarını bağışlamaya yetkinsine sahip olduğunu bileseniz diye sonra felçliye sana söylüyorum. Kalk şilteni topla evine git dedi. Adam kalktı hemen şiltesini topladı. Hepsinin gözünün önünde çıkıp gitti.
Teşekkürler. Şimdi biliyorsunuz Nasra kenti İsa'nın çocukluğunu geçirdiği bir kentti. Ve biliyorsunuz kutsal kitaba baktığımızda bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Orada İsa'nın kabul görmediğini, kabul edilmediğini çok açık bir biçimde kutsal sözden anlıyoruz. Kendinin çocukluğunu geçirdiği o Nasra kentinde. Ve İsa ne yapıyor? Nasra'ya geliyor ve her zaman olduğu gibi sinagoga gidiyor. Ve sinagoga gittikten sonra sinagogda ne yapıyor? Kutsal yazılardan bir parça okuduktan sonra okuduğu parçayla ilgili ne yapıyor? Bir açıklamada bulunuyor. Ve bu açıklamayı yaptıktan sonraki sonucu, bakın dördüncü bölümde, Luka dördüncü bölümde bize nasıl aktarılıyor? Luka 4, Markos 2'ye kurdele koyun, her zaman olduğu gibi oradayız. Ama Luka 4'e baktığımız zaman, Luka 4. bölüm 28 ve 29. ayetlere baktığımız zaman ne diyor orada?
Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler.
Bakın çok net bir şekilde İsa'nın ne yaşamını içine sindirebildiler ne de söylediği sözler içine sindirebildi bu insanlar. Şimdi doğup büyüdüğü kendi memleketinden Nasra'dan kovuluyor, Kefernaum'a geliyor. Şimdi ne oluyor? Kefernaum'a gelince Kefernaum'a geliş haberi büyük bir hızla çevreye yayılıyor değerli kardeşler. Ve İsa nereye gittiyse, gittiği her yerde büyük kalabalıklar, kalabalıklar onu izliyor. Yani akın akın insan kalabalıkları onu izlemeye başladılar. Büyük kalabalıklar etrafını sarmaya başladılar. Niçin? İsa'nın gerçekleştirmiş olduğu mucizelere gözleriyle tanık olabilmek için değerli kardeşler. Şimdi tabii ki bu kalabalıklar hangi oranda kurtuluş haberine ilgi duyuyorlardı? Yani kurtuluş haberine karşı ne kadar ilgileri vardı? Pek onu bilmiyoruz. Aslında günümüze baktığımız zaman da günümüzde de emin olun birçok mesela şifa toplantıları yapılıyor. Birçok yerde televizyonlarda seyrediliyor, seyrediyoruz ve o toplantılarda ki kalabalığın kaçta kaçı iyi haberi duymak için oraya gelip katılıyor. Kaçta kaçı kurtulmuş olarak yani tövbe etmiş olarak kurtulmuş olarak oradan ayrılıyor ya da şifa bulmuş olarak oradan ayrılıyor. Bunu bilmiyoruz değerli kardeşler. Ama şunu açıkça söylemek istiyorum. Benim edindiğim bilgi, televizyonlardan bunu sizler de mutlaka çok çok izlediniz. Ben de bu tür toplantılara çok çok tanık oldum. Emin olun, hiç abartmadan söylüyorum, şovdan öte bir şey değil. Şovdan öte bir şey değil. Yani ben bunu söylerken şifa, sağlığa kavuşmanın yanlış olduğunu söylemiyorum. Ben de birçok hasta olan kardeşlerim için ya da ben de hastalandığımda ya da sevdiklerim hastalandığında tabii ki onlar için dua ediyorum ve onlar için Rab'den şifa diliyorum. Şifa kardeşlerimin ya da benim şifa bulup sağlığıma kavuşmam da bir sakınca yok. Buna karşı değilim. Ama asıl önemli olan değerli kardeşler şifadan daha önemli canın aslında asıl kurtulmuş olması. Kutsal kitapta birçok örnek var ama aklıma gelmişken şunu söylemek istiyorum. Örneğin Pavlus'un söz ettiği Efes'te iman etmişti bu kişi. Adı Trofimos adında bir kişi, imanlı bir kişi. Ve orada 2. Timoteos mektubu 4. bölüme baktığımız zaman, 20. ayete baktığımız zaman, orada o kişiyi millette yatağında hasta bıraktığını, dikkat edin, Pavlos bile o kişiyi yatağında hasta bıraktığını okuyoruz. 2. Timoteos 4. bölüm 20. ayette. Ve üstelik hatırlayın haberci Pavlos'un kendisi de üzerinde var olan bir dikenden söz ediyor ve Tanrı'ya bu konuda o dikenin gitmesi için bir hastalığı vardı mutlaka. Bazı uzmanlar gözlerinde problemi olduğunu söyleyenler de var. Ama üç kez Tanrı'dan şifa dilediğini, yani üç kez dua ettiğini ama Tanrı'nın ona şu sözü kullandığını okuyoruz. 2. Korintoslar mektubu, 2. Korintoslar mektubu 12. bölüm 8. ayette. İnayetim sana yeter. Tekrar vurguluyorum sevgili kardeşler. Şifa bulmak önemli mi? Evet, önemli. Gerekli mi? Tabii ki gerekli. Ama asıl önemli olan, emin olun değerli kardeşler, canın kurtulmasıdır. Kişi kurtuluş haberini anlayıp, kavrayıp, özümleyip yüreğini açması ve canının kurtulması. Onun için kutsal kitapta Matta kesiminde 16. bölümde, Matta 16. bölümde 26. ayette, Matta 16 ayet 26. Bakın orada ne okuyoruz? İnsan diyor, bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur diyor. Demek ki bu bize neyi açıklıyor değerli kardeşler? Bu şunu açıklıyor. İnsan maddi değerlere sahip olmaktan çok daha öte bir amaç için yaratılmış olduğunu net bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşler. Evet, Rabbimiz ne amaçla bu yeryüzüne geldiğini açıklama zamanı, insanlara duyurma zamanı gelmişti. Sadece kötü ruhları kovmak, hastaları ayağa kaldırmak, körleri ışığa kavuşturmak değildi onun asıl amacı. Gerçekleştirmiş olduğu mucizeler arkasında yatan, mucizeden daha da önemli ve tüm insanlığın bilmesi gereken bir gerçek vardı. İşte bu Markos 2. bölümdeki yaşanmış olan olay bize yapmış olduğu bu mucizenin ne amaç taşıdığını bizim önümüze koyuyor değerli kardeşler. Bir amaç taşıyor. Rabbin gerçekleştirdiği her bir mucizenin arkasında yatan bir amaç var. Değil mi? Yani körün gözünü açtığında yaşam ışığının kendisi olduğunu bize açıklamış oldu, göstermiş oldu. Değil mi? Ve Lazar'ı ölümden dirilttiğinde, değil mi? Ölümden yaşama geçirecek olan, yani yaşamın kaynağı olduğunu bize net bir şekilde bize göstermiş oldu. Onun için gerçekleştirdiği her bir mucizenin bir amacı ve bu mucizenin de bir amaç içerdiğini net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. Şimdi Rabbimiz birkaç gün sonra tekrar ne yapıyor? Kefernahum'a geliyor. Kefernahum'a geldiğinde İsa'nın evde olduğu işitildiği birinci ayette okuduk değil mi? Yani insanlar tarafından İsa'nın bir evde olduğu işitiliyor. Şimdi özellikle burada evde olduğu özellikle belirtildiğine göre mutlaka ve mutlaka belli bir evden söz ettiği kesin. Yani biliyorsunuz bizim o dönemin Orta Doğu kültürü bizim kültürümüze yakın bir kültür. Yani bir misafiri, bir kişiye evimizi açmak, onu ağırlamak en doğal bir davranış. Ve o dönemde de eminim ki birileri İsa gerekli olan haberi, paylaşımını ya da öğretilerini yapabilmesi için birileri evini İsa'ya açmıştı. Kimdi? Bunu bilmiyoruz. Belki annesi Meryem'di, Meryem'in eviydi ya da ne bileyim akrabalarından birinin evi idi belki. Bunu da tam olaraktan bilmiyoruz ama önceki bölüme baktığımızda, yani birinci bölüme baktığımızda, Markos birinci bölüme bakıp oradaki durumu temel alacak olursak büyük bir olasılıkla Simon Petrus ile Andreas'ın evine gitmiş olabilir diye düşünüyorum. Büyük bir olasılıkla. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bakın 1. bölüm 29. ayette şöyle okuyoruz. 1. bölüm Markos 1:29'da ne yazıyor Aytaç?
İsa havradan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti.
Evet. Buradan da anlıyoruz ki belki büyük bir olasılıkla yine bunların evindeydi. Gerekli olan öğretişlerine devam edebilmesi için. Şimdi halk haberi alır almaz ne yapıyorlar? Büyük bir kümeler halinde ne yapıyorlar? Eve doğru akın ediyorlar. Şimdi yoğun bir kalabalık var. Hasta olan inmeli bir hasta. Şimdi böyle bir kalabalık varken o kalabalık içerisinde İsa'ya ulaşmak mantık açısından, fiziki açıdan mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Neden bunu söylüyorum? Şöyle birazcık düşünün. 5000 kişinin doğrulması olayı Yuhanna 6. Bölümde biliyorsunuz 5000 kişinin doğrulması olayını okuyoruz orada. Orada onu okurken, o olayı okurken diyor ki kadın ve çocuklar hariç diyor. 5000 kişiydiler. Şimdi bu neyi gösteriyor? Eğer 5000 ise kadın ve çocukları da koyarsan belki 8'di, belki 10.000 kişiydiler. Yani böyle bir kalabalık düşünün. Belki bu insanların akın etmiş olması kalabalık belki buna yakın bir kalabalıktı. 8.000 belki 10.000 kişiydi. Böyle bir kalabalığı düşünün. Küçücük bir ev. O eve ulaşıp o inmeli hastayı götürmek o kadar kolay bir şey olmazdı. Ama harika ve güzel olan ne? İnsanlar bu koskoca büyük engeli hiçe sayıyorlar. Şimdi mantık olarak da ne demeleri lazım? Ya bugün mümkün değil. Biz başka bir gün geliriz. Tamam mı? Daha uygun bir günde geliriz. Ve daha erken geliriz. Ve İsa'ya arkadaşımızı, bu kişiyi ulaştırırız diye düşünebilirlerdi. Değerli kardeşler. Ya da derlerdi ki bu kişilerden bir tanesini gönderirlerdi. Daha kolay çünkü kalabalığı yarıp İsa'ya ulaşması. Derlerdi ki ya sen git İsa'ya haber ver. Bu hasta için dua etsin ki bu kişi şifa bulsun. Değil mi? Diyebilirlerdi. Ama ne yapıyorlar? Engelleri, bakın bu çok önemli. Engelleri arkaya atmasını biliyorlar. Bakın burada pratik bir düşünce var. Bizim hayatımızda da ama hizmet ederken değil mi? Bu iman hayatını sürdürürken karşımıza dikilen birçok engeller var. Doğru mu? Ve bazen o engeller bizi bazen tutuyor. Ve bazen de gerçekten düşmemize neden oluyor. Bazen nasıl söyleyeyim düştüğümüz yerden bazen kalkmakta bile zorlanıyoruz. Değil mi? Ama görüyoruz ki bu kişilerin önünde duran o kalabalık, o büyük engel onlar için bir engel teşkil etmedi. Ne yaptılar? Hemen pratik bir çözüm buldular. Başka bir çözüm buldular. Ne yaptılar? Bir merdiven buldular. Şimdi bunu söylüyorum ama Türkiye'nin doğusunda bu çok daha yaygın. Hatta köylerde hala mesela düz olan çatılar var. Evet ve yukarıda çıkıp orada uyuyanlar bile var. Yani özellikle sıcak havalarda. O terasa çıkıp orada uyuyanlar bile var. Ve o dönemde çatılar yani bugün günümüzde olduğu gibi betondan değildi. Bir şekilde ağaç dalları ve ot ve çamurdan karışmış böyle bir harç gibi bir şey bir karışım yapıyorlardı. Ağaç dalları, yapraklar ve onun üzerini sıvıyorlardı. Hem daha serin yani yazın daha serin olmasını sağlıyorlardı. Yani o çatıyı delmek bugün günümüzde olsa matkap veya o büyük makineler olması lazım betonu kırmak için. Böyle bir şey yok. Orada çok kolay bir şekilde açılabilecek bir çatı var. Ve onu ne yapıyorlar? Yan merdivenden çıkıyorlar ki terasa çıkmak için her zaman yanında bir merdiven vardır. Çıkıyorlar ve o çatının bir bölümünü açıp inmeli hastayı, sakat adamı ne yapıyorlar? Aşağı sarkıtıyorlar sevgili kardeşler. Onun için şimdi burada şunu da net bir şekilde söylemekte fayda görüyorum. Şimdi burada evet bir engel vardı ama başka bir engel neydi? Hani diyoruz ya hem fiziki özellikle mesela kanaması olan kadın hakkında paylaşırken belki hatırlayacaksınız. Kadının kanaması vardı, hastaydı, bedenen kurtulması gerekiyordu ama kanaması olan bir kişi toplumdan dışlanmış bir kişiydi. Çünkü ona dokunan kirliydi, o kişinin dokunduğu kişi de kirli olabiliyordu. O zaman ne demiştim? Hem bedenen bir sıkıntısı vardı kadının hem de zihnen. Hani iki sıkıntı arasına sıkışmış vaziyette. Şimdi buradaki durum da böyle. Çünkü o dönemde sakat olan bir kişiyi neyle suçluyorlardı? Ha onun annesi babası ya da kendisi günah işledi. Günah işlemiş olduğu için hasta doğdu. Ya da günah işlemiş olduğu için hasta. Şimdi biz bunu ya böyle bir düşünce hakimdi. Hem Ferisiler hem o dönemin öğretmenleri o dönemin insanlarının önünde böyle bir düşünce hakimdi. Eski antlaşmada biz bunu çok net bir şekilde farklı farklı biçimlerde görebiliyoruz. Örneğin Eyüp'ün hayatını düşünelim. Şimdi Eyüp de biliyorsunuz aslında Tanrı'ya bağlılığıyla tanınan bir kişiydi. Ailesi vardı, çoluk çocuğu vardı ve mal mülk yerindeydi ve harika bir şekilde Tanrı'ya yakın bir hayatı vardı. Şimdi birdenbire her şey ters gitmeye başlayınca onun yanında biliyorsunuz onunla çok yakın ilişki içerisinde olan üç tane arkadaşı vardı. Değil mi? Eyüp o çirkin bir durum içerisine düştüğünde o arkadaşları bile bakın çok ilginç. Dördüncü bölümü açabilir misiniz? Eyüp dördüncü bölümü. Eyüp kitabı dördüncü bölümü açtığınız zaman orada yedinci ayette çok net bir şekilde o üç arkadaştan biri olan Elifaz bakın Eyüp'a ne diyor değerli kardeşler? Eyüp böyle bir durum içerisinde düşünce Elifaz ister istemez böyle bir düşünce hakim olmuş olduğu için yani her şey tıkırında gidiyorsa tamam Rabbin bereketi üzerinde ama hastaysan Rab senin üzerinden bereketlerini çekti düşüncesi egemen olduğundan bakın ne diyor? Ne diyor 7. ayette? 4-7'de Hatice. Bakın doğrular yıkıma uğramadı ki. Eğer sen yıkıma uğruyorsan bunun bir nedeni var. Senin hayatında bir şey mi oldu? Bir günah mı var? Yani insanlar kötülükleri nedeniyle acı çektiklerinden dolayı değerli kardeşler Eyüp'ün de günah işlemiş olduğunu düşündüğü bu arkadaşlar. Yani, ve ondan sonra diğer arkadaşı Bildad şöyle devam ediyor. Şöyle yanıt veriyor. Bakın 8. bölüme 4. ayette yine Eyüp kitabı 8. bölüm. Bunları söylemek istiyorum biraz daha durumu anlamak için. Yani bunu ben neden söylüyorum? Tekrar hatırlatayım size. Yani buradaki insan bu sakat inmeli kişi sadece önünde duran bir engel yok. Aynı zamanda da zihinsel olarak da yani toplumdan dışlanmış sakat. Dışlanmış bir kişiydi değerli kardeşler. Onun için iki sorun arasına durum içerisinde iki durum içerisinde sıkışmış bir yapı içerisinde olduğunu burada görebiliyoruz. 8-4'te ne diyor?
Oğulların ona karşı günah işlediyse isyanlarının cezasını vermiştir.
Bakın ne kadar net görebiliyor musunuz? Oğulların ona karşı kime karşı? Tanrı'ya karşı günah işlediyse İsyanlarının cezasını vermiştir diyerek ne yapıyor? Çocuklarının ölüm nedenini neye bağlıyor? Günaha bağlıyor. Günahtan dolayı senin çocukların öldü. Sen bir şeyler yaptın da onun için onlar öldü diyerekten ne yapıyorlar? Eyüp'ü suçluyorlar. Şimdi yeni antlaşma dönemine geliyoruz. aynı düşüncenin hakim olduğunu, egemen olduğunu görüyoruz. Örneğin öğrenciler. Hatırlayın, Yuhanna 9. bölümü, doğuştan kör adamı düşünün. Açın 9. bölümü, Yuhanna 9'u. Yuhanna 9. bölümde doğuştan kör adam için bakın ne diyorlar. Yani daha iyi ve net anlayabilmek açısından. İkinci ayette. Ne diyor kardeşim?
Ya. Öğrencileri İsa'ya, Rabbi kim günah işlediyse işlediyse de bu adam kör doğdu. Kendisi mi yoksa annesi babası mı?
Görebiliyor musunuz? Doğuştan kör adamı bile neye bağlıyorlar? Körlüğünü. Annesi babası günah işledi de onun için. Ama Rabbimiz hamdolsun çok güzel onun yanıtını veriyor. O bölümde Tanrı kendi yüceliğini göstermek için onun kör doğmasına neden oldu diyor, söyledi diyor. Demek ki değerli kardeşler, insanların, dini önderlerin, insanların kafasında şu düşünce egemendi. Günahtan dolayı bu adam cezalandırıldı işte. Onun için sakat doğdu ya da sakat dünyaya geldi. Şimdi olayı birazcık gözümüzde canlandırmaya çalışalım. Önünde bir engel var. Belki 8-10 bin kişi ulaşmak mümkün değil. Ama arkadaşları bu 4 kişi engeli hiçe sayaraktan ne yapıyorlar? Çok güzel bir şey yapıyorlar. Bir şilte diyelim, adamı yatırıyorlar, değil mi? Çatıya çıkarttıktan sonra bakın, 4 taraftan tutuyorlar değil mi? 4 kişi uçlarından tutuyorlar. Şimdi ben bunu düşündüğüm zaman aslında bu neyi gösteriyor bize pratik olaraktan düşündüğümüz zaman? Bu benim işim değil, bu benim görevim değil sözünün ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Aslında her birimiz hizmetin bir parçası olmamız lazım. Her birimiz hizmetin bir ucundan tutmamız lazım. Bakın hiçbiri ya ben yapmam demeden dördü de ne yapıyor? Her biri hizmetin bir parçası olaraktan, şiltenin uçlarından tutaraktan bu insanı İsa'ya ulaştırmayı başarıyorlar değerli kardeşler. Ben şimdi bunu düşündüğüm zaman bu kişiyi aslında şöyle düşünelim, pratik olaraktan düşündüğümüz zaman evet bu kişi hastaydı, inmeliydi ama ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman aslında hepimiz günahtan dolayı hasta kişileriz. Ve etrafımızda kurtulmamış birçok hastalar var. Yani günahlı insanlar var. Aslında her birimiz o kurtulmamış canların kurtulması için İsa'ya gelmeleri konusunda aracı olmamız lazım. Bakın bu insanlar ne yapıyorlar? Bir araç oluyorlar. Bu inmeli hastayı İsa'ya ulaştırabilmek için araç oluyorlar. O zaman diyebilir miyiz? Her birimiz kurtuluş haberini başkalarına ulaştırmak için değerli kardeşler hizmetin bir parçası olalım. Yani o canları biz İsa'ya getiremeyiz ama ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. İsa'ya gelmeleri konusunda aracı olabiliriz. Nasıl yapabiliriz onu? Ya iyi haberi paylaşarak ya da bu türden toplantılara o kişileri gelmesini sağlayarak. Örneğin Duisburg'dayken bir genç 19 yaşlarında bir bayan, bir kız katıldı. Bir kardeş onu aldı getirdi toplantıya. Şimdi o kardeş, o 19 yaşındaki genç, pırıl pırıl gencimizi, o genç kızı getirmemiş olsaydı, iyi haberi, kurtuluş haberini duyması mümkün olmazdı. Değil mi? O zaman şunu diyebiliriz. Çıkıp sokağa adam toplayın anlamında söylemiyorum. Ama bir şekilde iyi haberin duyurulması için üzerimize düşen sorumluluğu en iyi bir şekilde, eksiksiz bir şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Onun için soruyorum, hangi oranda canların kurtuluşu için aracı durumundayız? Canların kurtuluşu için birer aracı, birer araç oluyoruz daha doğrusu. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de, değil mi? Yani iki ülke eğer milletler arasında bir şey varsa, sorun varsa, değil mi? Birleşmiş Milletler'deki o ana sekreter ne yapıyor? O iki ülkenin barışmasına ara bulucu oluyor, değil mi? Ya da ne bileyim, çiftler eğer küsse bir psikolog devreye giriyor, değil mi? Ve ne yapıyor? Bir danışman karı ve kocanın tekrar bir araya gelip barışmasına ara bulucu oluyor. Bizim de aslında Tanrı'yla insan arasında, evet, tek bunu sağlayacak olan Rabbimizin kendisi, ama Rabbe ait olan bizlere de bir sorumluluğu var. Ara bulucu olmak. Yani bir köprü vazifesi görmek. Canların kurtuluşu için değerli kardeşler. Onun için Romalılar mektubuna baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın lütfen 10. bölüme, Romalılar mektubu 10. bölüm 13 ve 14. ayetler.
Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak.
Evet.
Ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Yani. Duymadıkları kişiyi nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yaşayan olmazsa nasıl duyacaklar?
Bakın şimdi önde olan ne var burada değerli kardeşler? Şimdi Rabbe yakaran herkes kurtulacak da, ama nasıl kurtulacak? Bravo. Değil mi? Bakın önce ne yapıyor? Ne yapılıyor burada? Söz duyuruluyor. Duyurulan söz işitiliyor. Söz işitildikten sonra ne oluyor? Kişi söze ya iman ediyor ya da iman etmiyor. Doğru mu? Ama iman eden kişi ne yapıyor? Rabbe yakarıyor. Yani ya Rab kurtar diyor. Değil mi? Rab beni bağışla diyor. Rabbe yakarıyor. Rabbimiz ne yapıyor değerli kardeşler? Yakaran kişiyi de kurtarıyor. Ve şimdi şöyle düşünüyoruz. Bu gerçekleşebilmesi için, yani kişi kurtulabilmesi için ön koşul ne? Çok net bir şekilde burada ortaya çıkan gerçek ne? Anladığımız kadarıyla. Bakın 17. ayete, 10. bölümün 17. ayetine bakın. İman haberi duymakla diyor. Duymak da Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur. Demek ki kişi kurtulabilmesi için haber, kurtuluş haberi mutlaka ve mutlaka birileri tarafından, kurtulmuş kişiler tarafından söz paylaşılması, götürülmesi kesinlikle gerekiyor değerli kardeşler. Şimdi bizler, evet, Rab Tanrı'nın gözünde aslında güçten yoksun, günahlı varlıklarız. Tamam, bizler kurtulduk hamdolsun. Kurtulmuş günahkarlarız bir şekilde. Ama kurtulmamış birçok canlar var. Onun için günahın getirdiği bir sonuç ne? Güçten yoksun olmak. Bunu Pavlos çok güzel bir şekilde bize dile getiriyor. Bakarsanız Romalılara yazılan mektupta 7. bölümde. Yani bunu anlamak açısından söylüyorum. Romalılar mektup 7. bölüme baktığınızda 18. ayetin 2. kısmına baktığınızda, B kısmına baktığınızda ne diyor?
Şimdi iyiyi yapmaya istek var ama güç yok.
Bakın, iyiyi yapmaya istek var mı? Var ama güç yok. Neden güç yok? Bu soruyu sormamız lazım değil mi? Peki neden güç yok? Çok çalıştığım için mi güç yok? Bakın yine ayetle cevap verelim. 18. ayetin ilk kısmına bakın. Aynı ayetin ilk kısmına bakın.
İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum.
Bakın içimde diyor benliğimde yani günahlı doğamda benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. Ama tabii ki değerli kardeşler bakın iyi bir şey bulunmadığını biliyorum demekle de insanın içerisinde hiç de iyi bir şey yok anlamında da anlamayalım bunu. Çünkü neden? İnsan bir şekilde Tanrı suretinde yaratıldı değil mi? Ve biliyoruz ki bugün Tanrı saymazlar bile birçok iyilikler yapıyorlar, doğru mu? Hani yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım elini uzatmıyorlar mı? Tanrı tanımaz ateistlerde bile biz bunu görebiliyoruz çok net bir şekilde. Hatta İsa'nın kendisi bile çok güzel bir şekilde bunu ifade edebiliyor. Bakın lütfen Markos 7. bölüme 11. ayete 7-11'de diyor ki sizler kötü yürekli olduğunuz halde diyor. Bakın bu çok önemli. Kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsunuz. Yani kötü insanlar da bile iyilik yapabilecek noktada olduklarını gösteriyor. Ama burada söylenen nedir? Günahlı olduğumuzdan dolayı iyi yapmaya istek var ama o isteği eyleme sokabilecek güç yok. Burada anlatılmak istenen bu. Yani istek var, bir şeyler yapma arzusu var ama biz o arzuyu harekete geçirmek, yerine getirmeye gücü olmadığını bize burada bu gerçek bizim önümüze konuyor. Demek ki güçten, günahtan dolayı güçten yoksun ve çaresiz. Şimdi adamı indiriyorlar. Adam İsa'nın önünde. Şimdi adamda tek bir söz yok. Bakın okuduk değil mi? İlk 12 ayeti okuduk. Adamdan tek bir söz çıkmıyor. Belki inmeli olduğu için, belki konuşma durumu da söz konusu değildi. Belki felç adamın konuşma yeteneğini de bozmuştu belki bilmiyoruz. Ama durum ne olursa olsun değerli kardeşler, adam sessiz ama istekli. Ne yapıyor? Kendini Rabbin eline teslim ediyor. Rabbin eline teslim ediyor. Hiç çekinmiyor. O itilmişliği, kakışmışlığı hiçe sayaraktan, o çaresi ahlaki açıdan o ruhsal çirkinliği hiçe sayaraktan hiç çekinmiyor. Ve Rabbin Matta 5. bölümde söylediği gibi ne mutlu ruhta yoksul olanlara diyor. Çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Bu kişi alçak gönüllü bir şekilde 5. bölüm 3. ayette okudum bu ayeti. Şimdi İsa adamın yerde yattığını görüyor. Ve 5. ayette ne diyor? Oğul diyor. Değil mi? Günahların bağışlandı. Şimdi Matta 9. bölümde de aynı olay anlatılıyor. Orada da diyor ki oğlum cesur ol günahların bağışlandı diyor. Şimdi burada güzel olan oğul sözü için teknon diye söz kullanmış. Aslında çocuk demek. Aslında İsa çocuğum diyor. Yürekli ol. Bakın itilmiş, dışlanmış, büyük bir çaresizlik söz konusuyken Rab ne yapıyor onu? Ayağa kaldırıyor. Aslında evlatlık mertebesine yükseltiyor. Diyor ki çocuğum, çocuğum yürekli ol. Şimdi adamın yürekte, adamın yüreğine Rab bu sözlerle yüreğine su serpti mi serpmedi mi? Adamın rahatlamasını sağladı mı sağlamadı mı? Çocuğum, herkes onu iterken, herkes onu dışlarken ya da hayatında günah olduğunu düşünüp onu suçlarken İsa ona diyor ki çocuğum yürekli ol günahların bağışlandı. 5. ayette bunu okuduk. Demek ki artık bu kişi günahın yargısı altında değildi artık. Ne büyük bir sevgi sevgili kardeşler. Ne büyük bir sevgi. Bundan çok daha güzel, insanın yüreğini teselli edebilecek, esenlik yaratabilecek başka bir haber hiç duydunuz mu? Bu kurtuluş haberinin dışında. Ben sanmıyorum değerli kardeşler. Demek ki bu kişi Rabbin sevgisine o kadar çok güvendi ki, o sevgiye o kadar çok inandı ki, hiçbir engel ona engel olmadı. Bu hepimizi teselli etsin değerli kardeşler. Onun için Rab bizim günahlarımızı bağışlıyor ve Yuhanna 1. bölüm 12. ayette dediği gibi ne yapıyor? Tanrı'nın çocukları olma hakkını veriyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Bakın, Pavlos, haberci Pavlos, eski antlaşmadan bir alıntı yapıyor. Bu gerçeği şu sözlerle bakın ifade ediyor. İkinci mektupta, Korintoslara yazılan ikinci mektupta, 6. bölümde ve 18. ayette. 2. Korintoslar mektubu, 6. bölüm, 18. ayet. Bir kardeş okuyabilir mi lütfen? Ne diyor?
Her şeyi gücü yeten Rab diyor ki, size baba olacağım, siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız.
Şimdi bu ne demektir? Size baba olacağım, siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız. 6. bölüm 18. ayet. Ne anlama geliyor bu? Bu şu demek değil mi? Bağışlanan kişinin kime ait olduğunu gösteriyor net bir şekilde. Eğer İsa Mesih'e yaklaşan, ona yönelen kişi, tövbe eden kişi, iman eden kişi, Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın kızı, diğer bir anlamla Tanrı'nın çocukları olma hakkına sahip oluyor. O zaman şunu bütün yürekten söylemek istiyorum değerli kardeşler. Rabbin çocuğu olduğunuzu söylüyorsunuz değil mi? Bakın, unutup geçiyoruz bazen, emin olun. Bunu ama sormak istiyorum. Rabbin çocuğu olmanın sevinci, hani ilk Rab'be evet dediğiniz anı düşünün. O an yaşadığınız o sevinci birazcık duyumsayın içinizde. Şu an aynı sevinci, hepinize soruyorum, ben de dahil. Aynı sevinci yaşıyor musun? Zaman zaman da olsa. Yani hatırladığında, ya Rab ne harika sende olmak. Ya Rab sana ait olmak ne büyük bir ayrıcalık. Yani Mesih'te olmanın tadını, onun çocukları olmanın, Tanrı'nın çocukları olmanın sevincini zaman zaman da olsa, bakın, zaman zaman da olsa yaşıyor muyuz? Burada iki şeyi söyleyip noktalamak istiyorum. Bayağı sıcak hava. Birincisi şu sevgili kardeşler. Önde dikili koskoca büyük bir engel var. Engelin dışında zihinsel bir engel daha var. İnsanlar tarafından dışlanmışlık. Ama buna rağmen kaygı, endişe, korku, çekingenlik yok. Büyük bir istekle adım atılıyor. Ve atılan iman adımı geri çevriliyor mu? Hayır. Şimdi, tabii ki sakat olmayabilirsiniz. Tabii ki hasta olmayabilirsiniz. Tabii ki bir takım sorunlarınız belki olmayabilir. Ama değerli kardeşler, durum ve şartlar ne olursa olsun, bakın, çok net bir şekilde söylüyorum. Yaşamakta olduğunuz, devam ettirmekte olduğunuz bu iman hayatı, devam ederken, sürdürürken bu iman hayatını, karşılaştığınız engel ne olursa olsun, hiç geri durmadan, imanla, çekinmeden, kaygılanmadan iman adımını atın. Rab attığınız iman adımının karşılığını verecektir. Bakın, adımımızı attırmıyor, attığımız adımı arkadan destekliyor Rabbimiz. Gelin birlikte, durum ve şartlar ne olursa olsun, adımlarımızı atanlar olalım. Robot yaratılmadık çünkü. Ve bu ikinci noktada, bu kişiler hepimiz için bir örnek teşkil etsin değerli kardeşler. Bu kişiler ne yaptılar? İhtiyaç içerisinde olan kişiyi Rab'be ulaşması için aracı oldular. Gelin bizler de kurtulmamış canların kurtuluşları için aracı olalım.